Ayrım 3. Sayfa 21'den devam. İkinci Murat, Yahudilere ilk kez değişik giysiler giymelerini emreden padişahtır. Diğer gayrimüslimler gibi uzun esvaplar giyecekler ve başlıkları sarı olacaktı. Osmanlılar İstanbul'u aldıktan sonra 1453'te 2. Mehmet, Bizans'taki Yahudilerin sur dışı Galata'daki şehrin fethi esnasındaki yardımlarına karşılık dinsel özgürlük ve sinagog onarımı için daha sonraki padişahlarında atıfta bulunduğu iradesini belirtti. Yahudilerden binlerce aileyi İstanbul'a yerleştirdi. Fatih onların ortaklıklarından ve güvenirliklerinden de yararlanmak istedi. Fatih, Doktor Yakup ve sülalesini vergiden muaf tutan bir ferman çıkardı. İkinci Mehmet zamanında İstanbul Yahudi toplumun başında Rabbi Moshe ben Eliyahu Kapsali ve Mordechai Komtino bulundu. 15. yüzyılda kurulan sağlam yönetim sayesinde Aşkenaz Rabbi Sarfati, Orta Avrupa Yahudilerinin de bu özgün ortama katılmaları için çağrıda bulunmuştur. Sultanın Yahudilerle ilgili olarak çıkarttığı vergilerden Rab Akçesi, Yahudilere bir dini lider atamalarını sağlıyordu. Öte yandan doğum yeri İtalya ve asıl adı Jacopo olan Hekim Yakup, 2. Murat ve oğlu Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde onlara hizmet vermiştir. Yahudilerin Osmanlı Devleti yaşamındaki öncülerindendir. 5. İspanya ve Portekiz Yahudileri, Osmanlı İmparatorluğu'na göçleri ve matbaa. Türk Yahudi kültürünün temeli yatan başucu unsur, İspanya ve Portekiz Yahudilerinin Osmanlı topraklarına taşıdıkları kültürdür. Bet Amikdaş'ın yıkılmasından sonra dağılan Yahudiler, bulgulara göre 3. ve 4. yüzyıllarda İber Yarımadası'na varlık göstermeye başladılar. Vizigot Krallığı döneminde Hristiyanlığı kabul etmeleri için ya vaftiz ya ölüm seçenekleriyle zorlanmışlardır. Son Vizigot hükümdarı Egica 687-702 yıl arasında hüküm sürmüştür. Yahudileri Hristiyanlaştırmak için mali güçlerini ellerinden alan yasalar çıkardı. Yahudiler köle yapıldı, dinleri yasa dışı ilan edildi. Müslüman Emevi kuvvetleri 711 tarihinde Kuzey Afrika'dan Tarık bin Ziyad önderliğinde kuvvetleriyle İspanya'nın güney kesimi olan Andalusya'ya yani Endülüs'e geçtiler ve İspanya kentlerini ellerine geçirdikleri koruyuculukları Yahudilere vermeye başladı. Kordova, Granada, Babil'e paralel olarak Yahudilerin yaşamını canlandırdı. Yahudiler 755 ve 931 tarihleri arasında ayakta kalabilen Emevi Devleti'nin saltanatı üzerinde sürecince Endülüsçe de Avrupa'nın en renkli ve zengin kültürünün oluşmasına büyük katkıda bulundular. Devlet merkezi Kordoba'nın kütüphanesi 400 bin el yazması içeriyordu. Kordoba, Babil'deki Talmud ve Tora akademilerinde merkezi oldu. 915-970 yılları arasında yaşamış olan Hasdai İbni Şaprut, Emevi hükümdarı 3. Abdurrahman'ın doktoru, maliye, gümrük ve dışişleri bakanıydı. Yahudi Hazar Türk Devleti ile ilginç bir mektuplaşması vardır. Bir süre sonra Berberiler Kordoba Krallığı'nı yıktı. Sonra Yahudi cemaatinin merkezi olan Granada'yı da yıktılar. Yahudiler Toledo ve Sevilla'da tutunmaya başladılar. Hristiyanların İspanya'yı yeniden fethi dönemi başladı. 1031'den itibaren Emevi Devleti yerine Endülüs Beylikleri yani Beni Ahmer Devleti gibi ortaya çıktı. Müslüman İspanya'da Yahudiler, Araplar ve felsefe ve bilim alanında işbirliği yaptılar. Birçok dile vakıf olmaları sayesinde Arapların eserlerini batıya tanıttılar. Bu dönemde yetişmiş olan en büyük filozof ve Talmud uzmanı Rabbi Moshe ben Maimon'dur. 1135-1204 yılları arasında hüküm sürmüştür. Rambam kısaltılmış adıyla İsrail tarihinde Maimonides ile Batı tarihinde alınan bu şahıs Mişne Tora ve Mora Nehuvahim yani Şaşkınlar Kılavuzu gibi de eserler vermiştir. Endülüs Emevileri zamanında altın bir devir yaşayan Yahudiler, Hristiyanlar tekrar İspanya'ya ele geçirmeye başladıklarında bir süre idari sorunlarla karşılaşılması yüzünden yardımcı olacak önemli görevleri getirdiler. Fakat baskı gene başladı ve birçok Hristiyan yönetici iftiralarla Yahudileri mevkilerinden, servetlerinden ve canlarından ettiler. Bununla beraber özellikle 13. yüzyılda Kabala ekolünde büyük gelişmeler oldu. Salmaca Üniversitesi'nden de Abraham Zacuto, yani 1452-1515 yılları arasında hüküm sürmüştür. Astronomide bir otorite olarak Christophe Colomb ve Vasco da Gama'nın keşiflerinde başarılı olmasını sağlayan cetvel ve haritaları sağladı. Engizisyon'un azması 1391'de birçok Yahudi cemaatini yok eden şiddet olaylara başladı. Bu arada zorla dinleri değiştirilen Yahudiler converso yani dönme oldular fakat gizlice dinlerini sürdürdüler. Üstelik imparatorluk döneminde önemli mevkilere getirdiler. Bu durum kiliseyi ve devleti daha da sıkıntıya soktu. Gizlice eski dinlerini sürdürenleri cezalandırmak için kurulan Engizisyon mahkemeleri 1469'da Kastilya Kraliçesi Isabella ve Aragon Kralı Ferdinand evlenince baş Engizitor Rahip Fray Thomas Torquemada'nın önderliğinde korkunç işkencelerle imha mekanizmasına dönüştü. 1492 yılında Mart ayında yayımladıkları ferman ile tüm Yahudilerin İspanya'dan kovulduğu ilan edildi. Bu iş 3 ayda gerçekleşecek ve Yahudiler yurt dışına altın, gümüş ve diğer yasaklı mallar hariç istediklerini alıp gidebileceklerdi. Yahudiler mallarını yok pahasına sattılar ve ülkeden ayrıldılar. Gittikleri Portekiz'e köleleştirildiler. Cenova'da ise malları yağmalandı. Onları götüren denizciler de mallarını alıp kendilerini denize attılar. Kuzey Afrika'ya sığınanları ise Arap kentlerine gelen yüksek sayıdaki göçmenlerin ürkütücü oluşu yüzünden telef oldular. Yahudileri tek iyi karşılayan Osmanlı Sultanı II. Beyazıt oldu. Sayıları 200-250 bin dolaylarına olarak sanılan göçmen Yahudilerin 100-150 bini Osmanlı Devleti'nin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Bunlar ülkeye çeşitli zanaat, matbaacılık ve silah yapımı konusunda önemli bilgiler taşıdılar. Osmanlı kadırgalarının taşıdığı Yahudilerle oluşan ilk cemaatler İstanbul, Edirne ve Selanik'te örgütlendi. Ayrıca İzmir, Manisa, Bursa, Gelibolu, Amasya, Patras, Korfu, Larisa, Manasya yerleşenler oldu. Osmanlı Yahudileri göçmenlere maddi katkıda bulundu. Uzun ve tehlikeli yolculuklardan sonra varlıklarını yitirerek Türkiye'de 1492'ye varabilen Yahudiler 2. Beyazıt tarafından hoşgörüyle karşılandı. Padişah aynı zamanda bir kültür birikiminde beraberine getiren Yahudilerin ülkelerine yetişmiş ve belirli konumlarda teknolojik bilgisi olan iş gücü sıkıntısına gideceğini biliyordu. Yahudiler kısa sürede teknik, mali ve idari mevkilere atandılar. Yaklaşık bir yüzyılda İspanyolcayı orijinal haliyle konuştular. İkinci Beyazıt Ferdinand hakkında şunları söylemiştir. Böyle bir kralın zeki ve akıllı olduğunu söyleyebilir misiniz? Kendi ülkesini fakirleştiriyor, benim imparatorluğumu zenginleştiriyor. Yahudilerin Osmanlı topraklarına getirdikleri en önemli şeylerden biri matbaadır. Ünlü Yahudi tarihçi Salomon Rosanes'e göre bir İspanyol göçmen Yosef Nahmias'ın oğulları David ve Samuel Nahmias kardeşler İstanbul'a kabul edildikleri tarih olan 1492'den çok kısa bir süre sonra beraberlerindeki matbaayı çalışır vaziyete getirip 13 Aralık 1493'te kurdukları basım evinde Arba Turim adlı Yakov Asher'e ait kitabı yayınladılar. Bu tarihten takriben 2,5 asır sonra İbrahim Müteferrika'nın 1727'de ilk kitap dizisine başladığı görülür. Özellikle 16. ve 18. yüzyıllarda Yahudi matbaacılar Osmanlı topraklarında yaklaşık olarak 30 kadar matbaa kurdular. 2. Beyazıt zamanında İstanbul Yahudileri matbaaları 20 İbranice eser basmışlardır. 1510'da Selanik'te, 1554'te Edirne'de, 1563'te Safed'de, 1605'te Şam'da, 1646'da İzmir'de matbaalar açıldı. 1727'de Arapça harfleriyle çalışmaya başlayan Müteferrika'nın matbaasının harflerini döken, dizgi ve oyma işlemini yapan İstanbul'u Yona adında bir Yahudi matbaacıydı. Arap harflerinin dinen kutsal addedilmesi ve bunlarla baskı yapılmaması ise bilimsel alandaki kalkınmayı 2,5 asır kadar süre yavaşlattı. İspanya'dan göç eden Yahudilerin imparatorluğa bir katkısı da askerlere çeşitli türde savaş aletlerini tanıtmaları oldu. Bu durum Osmanlılara Hristiyan alemi önünde önemli avantaj sağladı. Gerek İstanbul'da gerek diğer şehirlerde göçmenler terk ettikleri bölgelere göre gruplaştılar. O isimlerde sinagoglar kurdular. Cordova, Toledo, Sevilla, Mallorcas, Cordovera, Geron, Carmona, León, Cortes, Medina, Segira, Soria, Tarragona, Benaroya ve bazıları. Yahudiler Fatih'in gönderdiği Hasköy'den sonra 2. Beyazıt tarafından Balat bölgesine yerleşme izni aldılar. Daha sonra Boğaz'ın her iki yakasında çeşitli semtlere yayıldılar. İspanya'dan gelen ünlü göçmenler arasında Baruch Almoslinos, Josef Passy, Josef Saragossi, Vidal Benveniste, Moshe Alcabez sayılabilir. İspanya'yı terk eden Yahudilerin bir kısmı en yakın sığınak olarak Portekiz'e geçtiler. 11. yüzyıldan beri Yahudiler bu ülkede genellikle bir sorunla karşılaşmamıştı. Bu ülkeye 100 bin kadar Yahudinin sığındığı sanılmaktadır. Kral 2. Jaua, sınırlı sayıda bilgili ve yetenekli bir Yahudi topluluğuna yüksek bir maddi bedel karşılığında daima oturma hakkı verdi. Diğerleri de 8 aylık geçici bir oturma izninden sonra ülkeyi terk ettikleri geminin personeli tarafından soyuldu, köle olarak satıldı ve ıssız adalara terk edildi. Geri kalan ve ülkeyi zamanda terk etmeyen Yahudiler yeni kral Manuel tarafından affedildiyse de İspanya kralı Ferdinand ve Isabella kızları Isabel'in Manuel'le evlenmesine İberik Yarımadası'nın tek hükümdarlık altında birleşmesi açısından ve Yahudilerle Müslümanların Portekiz'den arındırılması koşuluyla desteklediler. Manuel de Yahudilerin en geç 10 ay içinde ülkeyi terk etmelerine dair bir fermanı 1496'da yayınladı. Buna alternatif olarak Yahudilerin Hristiyan olması önerildi. Küçük çocukların vaftiz ettirilmesi emriyle annelerin çocuklarını boğması ve intihar etmesi gibi acıklı olaylarla sonuçlandı. Ülkeyi terk etme tarihi yaklaştıkça zorla Hristiyanlaştırma büyüklere de uygulamaya başlandı. Zorla Hristiyanlaştırılanlar İspanyol Maraunoları gibi gerçek duygularını taşımayı sürdürdüler. Bu tür Katolikler Portekiz'in kuzeyinde Büyük Belmonte olarak anılan bölgeye yerleştiler. 400 yıldan beri yakalanmamak için kiliseye giden fakat gizlice Yahudi gelenek ve bayramlarını süren 100 kadar aile ancak günümüzde 16. yüzyılın bağnazından sıyrılmaktadır. 1497-1498'de Portekiz'den göç edenlerin çoğunluğu ile İspanyol Yahudileri gibi Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sığındılar. Gelen ünlü göçmenler arasında Tam İbni Yahya, Abraham İbni Yaeş ve Yosef Karo bulunmaktadır. Osmanlı haham başısı Rabbi Moshe ben Eliyahu Kapsali'nin 1497 ölümünden sonra Kapsali gibi Osmanlı İmparatorluğu'na gelen seferatlar için büyük çaba sarf eden Eliyahu Mizrahi onun yerine geçti. Ribi Eliya Aparnas ile diye anılan Mizrahi, Romanyot kökenliydi. Çok bilgili, kültürlü, çeşitli ilimlerle ilgilenen, öğretici bir din adamıydı ve Osmanlı topraklarında devrinin en büyük poseki olarak kabul edilmiştir. Karayları Rabanitlere yaklaşmak için gayret sarf etmiş fakat Rabanitlerle evlenmene karşı koymuştur. Eserleri arasında en ünlüsü Raşi'nin yorumlarının yorumudur. Eliyahu Mizrahi, Yavuz Sultan Selim'in padişahlığıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk yıllarında görev başına kalmış, 1526 İstanbul'da ölmüştür. Göçmen Yahudilerin yerleştiği İstanbul, Selanik ve Edirne'nin dışındaki yerleşim merkezi ise şunlardı. Bursa, Manisa, Gelibolu, Tokat, Amasya, Efes, İzmir, Patras, Lepanto, Arta, Trikala, Larissa, Valona, Manastır, Korfu, Safed, Kudüs, Mısır. 6. 16. yüzyılda Osmanlı Yahudileri. Yahudiler 16. yüzyılda imparatorluğun yükselme döneminde altın çağlarını yaşadılar. Bu dönemde Safed kentinde Kordoba'nın yerini alan bir Talmud ve özellikle Kabala ekolünün gelişmekte olduğu gözlenilir. Yahudi hukukunun temeli Şulhan Aruh, Yosef Karo tarafından burada tamamlanmıştır. Yavuz Sultan Selim 1512'de tahta geçtikten sonra 1516'da Mercidabık Meydan Savaşı'nda Halep, Humus, Şam ve Gazze'ye dek tüm Suriye kentlerini bu arada Filistin'e ele geçirdiler. Bu şekilde Memlük egemenliği altında bulunan Yahudiler bir kurtuluş yaşadılar. Safed'in 300 aylık Yahudi nüfusu göçlerle 2000 aileye çıktı. Safed, İspanyol göçmeni Rabbi Yosef Saragossi'nin liderliğinde dinsel etki alanında Kudüs'ü dahi geride bıraktı. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı 1517'de zapt etti ve Kahire'de iki kıtanın yani Avrupa ve Asya'nın, iki deryanın yani Karadeniz ve Akdeniz'in hükümdarı ilan edildi. Sultan Fatimi ve Memlük yönetimindeki Nagid'i değiştirdi ve bir süre sonra İstanbul'u zengin Yahudilerden Abraham Castro'yu Nagid ve Mısır'ın sarraf başısı olarak atadı. Daha sonraları Nagidlik iptal edilirken Mısır'daki Yahudiler İstanbul'dan gönderilen Çelebi adını taşıyan kişilerle temsil edildiler. Bu kurum 200 yıl kadar sürdü. Bu şekilde görev alan Yahudiler arasında Samuel Akohen, Abba İskanderi, Salomon Alaskar bulunuyordu. İspanya'dan gelen Yahudi göçmenler de yeni fethedilen topraklara yerleştiler ve burada eski Magribi yani Kuzey Afrika, Şami yani Suriyeli ve Karay cemaatleriyle karşılaştılar. Burada mevcut Yeşivalarda birçok değerli Rabbi yetişti. Bezalel Eşkenazi, Hayim Kapus, Yakov Castro, Avraham Monzon ve bazı seferatlar üstün kültürleriyle mevcut yerli Yahudilerle pek bağdaşamadılar. Yavuz Sultan Selim'in Yahudilere duyduğu güven sonucu, para basımı, sarraflık gibi birçok mali işler kendine bırakıldı. İkametle Yahudi cemaat arasında yoğunlaşan temasları yürütebilmek için bir nevi cemaat temsilciliği olan kahyalık kuruldu. Yosef Hamon, Yavuz'un hekimbaşısıydı ve Yavuz'u tüm seferlerini izlemiştir. 1518'de Filistin seferinde Şam'da ölmüştür. 1520'de hastalanarak ölen Yavuz Sultan Selim'in yerine 46 yıl saltanata kalacak Kanuni Sultan Süleyman geçti. Kanuni Süleyman zamanında Osmanlı toprakları 13,7 milyon kilometre kareye çıkarak yaklaşık olarak ikiye katlandı. Bu devirde ileride belirtilecek ünlü Yahudi şahsiyetleri Osmanlı dış siyasetine, tıp ve edebiyat çevrelerinde saray yaşamında ün salmıştır. 1523'te büyük vezir olması gereken Ahmet Paşa Mısır valine gönderilince burada isyan çıkarak Mısır sarraf başısı Abraham Castro'dan kendi adına para basmasını istedi. Castro bunu reddedince Yahudi mahallesi Memlüklüleri yağma ettirdi ve 12 cemaat ferdini yüksek fidye karşılığında rehin aldı. Ancak sonra gelişen olaylar Ahmet Paşa'nın ölümüyle sonuçlandı ve Mısır Yahudileri kurtuluşlarını uzun yıllar Kahire Purimi olarak kutladılar. Kanuni 1526'da Budin'i fethettiğinde kentte sadece Yahudiler kalmıştı. Budin'i bir günlük yolda padişahı karşılayan Budin ahalisinden bir heyetin başına Yosef ben Salomon Eşkenazi bulunuyordu. Hükümdar bu jestten memnun kalarak Salomon Eşkenazi ve ailesini nesilden nesile Ferman de los Almanos'la her türlü vergiden muaf tuttu. Fetihten sonra birkaç Macar Yahudisi Balkan kentlerine İstanbul'a göç etti ve sinagoglar kurdular. Keza 1542'de Türklere karşı çıkarılacak bir savaşın hazırlıkları bildirmenin ve bir dizi yangının sorumlusu olarak gözlenen Prag Yahudileri Bohemya'dan kovulunca çoğunluğu Osmanlı ülkesine göç etti. Kanuni'nin tüm seferlerine hekim başısı Yosef Hamon da katılırdı. Kanuni'nin Irakeyn seferinin dönüşünde Hamon İstanbul'a beraberinde ünlü İranlı Yahudi bilgini Yakob ben Yosef Tavus'u getirdi. Yosef Tavus, Tevrat'ı Farsça'ya tercüme etmişti. 1555'te Papa 4. Paul'ün emirleriyle Roma'daki tüm sinagoglar yıktırıldı. Mülkleri gösterilik bedellerle papalığa devredildi, 100 bin kadar Yahudi de Tiber'in su baskınlarına maruz kalan bir gettoya kapatıldı ve değişik giysiler giymeye zorlandı. Ancona'daki Maranosların Papa tarafından yakılacağını öğrenen İstanbul Yahudileri Kanuni'ye rica ederek müdahalesini talep ettiler. Kanuni'nin ultimatomuyla Papa 4. Paul Osmanlı tebaalı Maranosları serbest bıraktı fakat diğerlerini diri diri yaktırdı. Osmanlı Yahudileri de deniz ticaretini Ancona'dan Pesaro'ya kaydırarak papalığı cezalandırma yoluna gittiler. Kanuni Sultan Süleyman, Kudüs ve Tiberya surlarını onarmaya ve su şebekesini genişletmeye Mimar Sinan'ı memur etti. Daha önce sadece zulüm ve işkence gören Yahudiler arasında bu davranış büyük bir takdir gördü ve sultanı Hazreti Süleyman'a benzetenler dahi oldu. Kanuni Sultan Süleyman, Amasya ve Tokat'ta Yahudilerin Hristiyanlar tarafından taciz edilmesine yol açan kan iftiralarına karşı bir de ferman yayınlamıştır. 16. yüzyılda Safet, Yahudi göçüyle deri, ayakkabı, inşaat, altın işçiliği, saat, ihracat ve ticaretiyle ünlendi. Kent ve edebiyatçıların ve bilginlerin yetiştirdiği bir ortam sağladı. Kentte dönem seyyahlarından birinin ifadesine göre 300'den fazla haham, 21 sinagog, bir yeşiva mevcuttu. Safet, Yahudi mistisizmi olan Kabala'nın da merkezi olmuştu. 1535 Safed'e yerleşen ünlü kabalist ve mistik şair Moses Ellevi Alkabes yani 1505-1584 yılları arasında yaşamıştır. Edirne'de kabalistler yetiştirmiş, çoğu kaybolan el yazması kabalistik eserler vermiş, ilahileri dua kitaplarına girmiştir. Bazıları Or Zeddihim kitabında derlenmiştir. Toledo'lu olduğu sanılan Yosef ben Efrahim Karo, 1488-1575 yılları arasında yaşamıştır. Niğboğlu Plevne'de haham ünvanı almış, Edirne'de 1522'de Bet Yosef'i yazmaya başlamış, 1536'da Safed'e yerleşmiş, Yeşiva ve Bet Din başkanı olmuş, Safed ekolünün lideri olarak kabul edilmiştir. Beth Yosef'i 1559'a tamamlayan Caro, Yahudi dininin kurallarını tek tek inceleyerek bilginlerin istifadesi için kesin sonuçlar içeren bir tür kodeks meydana getirmişti. Daha sonra genç öğrenciler için bu eserin bir özeti olan, herkesin yararlanabileceği Yahudiliğin pratik kılavuzu olarak kabul edilen ibadet, bayramlar, gıda, temizlik, faiz, evlenme, boşanma hukuku ve bazı konuları içeren ve günümüze dek popüler olmayı sürdüren Şulhan Aruh'u yazdı. Moimonides'in Mişne Torası'nın kısmi bir yoğurma Kesef Mişne'den başka birkaç eser daha hazırladı. Caro'nun mezarı Safed'de bulunmaktadır. 1474'te İspanya'da doğan ve 1536'da Safed'e yerleşen Jacob Beirav, Sanedrin'in yani yüksek dini kurul ve mahkemenin tekrar diriltmek için çabalarda bulunmuş, ilk adım olan Semiha yani yetki alınmışsa da Kudüs Haham Başası'nı onaylatamamış, sonuçta teşebbüsü başarısız olmuştu. Yine İspanya'da doğan Samuel Sulam, tarihi eserleri, tercüme ve derlemeleriyle 1475'te Lisbon'da doğan Yakup ben David Tam İbni Yahya, Eliyahu Mizrahi'nin ölümünden sonra İstanbul'da derin dini bilgisi, Osmanlı Yahudilerinin manevi lideri olarak kabul edilmesi eserleriyle tanıdılar. Ünlü bir Talmud bilgini ve Kabala üstadı olan, tahminen 1487-1545 yılları arasında yaşamıştır, Joseph Taitazak ve İspanya'da doğup tahsil gören ve tıp alanındaki eserleriyle uluslararası bir ün kazanan Amato Luistano, 1511-1568 yılları arasında yaşamıştır. 16. yüzyılın en ünlü kültür merkezinden biri olan, nüfusunun %55'i Yahudi olan Selanik'te yetişmişlerdir. 16. yüzyılın diğer önemli Osmanlı Yahudi yazar, şair, Kabala alimleri arasında Isaac Luria, Hayim Vital, Moiz Almozdinos ve İsrail Nadjara da yer almaktadır. Daha önce belirtildiği gibi Osmanlı topraklarını ilk matbaayı Yahudiler getirmiştir. 1438'de İtalya'nın Sonsino şehrinde matbaacılığa başlayan ve yeni sayfa düzeni harf türleri getiren Dr. İsrail Nathan Sonsino'nun torunu Gerson Ben Moshe 1526'da Selanik'e yerleşti. 1530'da İstanbul'a yayıncılığa başladı ve 40'tan fazla eser bastı. İstanbul'da 16. yüzyılda birkaç Yahudinin daha matbaası faaliyet gösteriyordu. Osmanlılar bu dönemde fütuhatı Kuzey Afrika ülkelerine yayıldılar. Libya, Tunus ve Cezayir'e İspanya'dan göç eden Yahudiler ve Anusim'de yani din değiştirmiş fakat gizlice Yahudi sürüden yerleşmeye başladılar. 16. yüzyılın ikinci yarısında Simeon ben Zemah'ın ailesinden gelen din adamları Cezayir Yahudi cemaatini yönetiyordu. 1543'te Kanuni Tebriz'i ve Bağdat'ı zapt etti. İranlıların baskısına bunalan Yahudiler bu zaferden çok memnun kaldılar. 16. yüzyılın ortalarında Bağdat'ta geniş bir Yahudi cemaati vardı. Ayrıca Musul'da Asenat Barazani yönetiminde bir yeşiva olduğu söylenir. Irak ve İran topraklarında Osmanlı rahis sahalarda Osmanlı paşalarının Yahudi cemaati başkanları ve yöre sarraf olarak cemaat nasileri atamaları geleneği vardı. Osmanlı egemenliğinde olduğu dönemlerde bu topraklardaki Yahudiler yerli yöneticilerin baskıcı tutumlarına karşın daha iyi konumda yaşayabilirler. İspanya ve Portekiz'den kovulup Osmanlı İmparatorluğu'na sığınak bulan Yahudilerin yerleştikleri yerlerde oluşturdukları topluluklar yani kehila, köklerine ve terk ettikleri bölge ve şehir adlarına göre isimlenmiş cemaatlere yani kahala ayrılmıştı. Bunlar sinagogları, dini kuruluşları ve heyetleri bakımından özerkti. Hahambaşı Eliyahu Mizrahi'nin ölümünden 1526'dan sonra 19. yüzyıla dek çeşitli nedenlerden ötürü Hahambaşılık makamı boş bırakılmış ve yönetim ve cemaat diyaloğu dini sınıfa mensup olmayan ve sarayda nüfuzlu olan Yahudiler tarafından yürütülmüştür. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen hemen tüm iç ve dış kara ve deniz ticaretine Yahudiler rastlamaktadır. İstanbul, Selanik, Edirne, Bursa, Kahire, İskenderiye başlı da ticaret merkeziydi. Yahudiler ticaretin değişik alanlarına faaldirler, panayırlara katılırlar ve uzun veya kısa mesafeli ticari gezilere çıkarlardı. Ticaret konuları arasında tekstil ve giyim eşyası, deri ihracatı, tekstil boya maddeleri ithalatı, doğudan ipek, inci, mücevherat ve baharat ithalatı ve batıya ihracatı, maden, hırdavat, gıda maddeleri, yün ticareti bulunmaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avrupa'daki Hristiyan ülkelerle Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilk kapitülasyonlar imzalandı. Böylece yabancı ülke vatandaşlarına tanınan ekonomik ve siyasal statüden oralardan göç eden Yahudiler de yararlandı. Ayrım sonu. Sayfa 30.